Ayrım 61.
Sayfa 447. Savaş General Harrington'ın ağırdan alması yüzünden patlamaz ve Mudanya'da mütareke görüşmeleri başlar. Dipnot, D. Walder Harrington'ın Çanakkale'de emre itaatsizlik ettiği için Felt Mareşalliğe yükseltilmediği ve Genelkurmay Başkanlığına getirilmediğinden kuşkulandığını yazıyor ve bu kuşkuyu haklı buluyor. Çanakkale olayı sayfa 412. Başkaya o tarihte dünyayı ayağa kaldıran Çanakkale olayını nasıl açıklıyor acaba? Bütün dünyanın barışa dört elle sarıldığı ve barış sevinciyle kendinden geçtiği bir dönemde İngiltere'nin birçok iç sorunlarına rağmen yeni bir savaşı göze almasının çok ciddi bir sebebi olmalı değil mi? Dipnot J. Şastane 1920'lerde Avrupa 20. Yüzyıl Ansiklopedisi sayfa 563-565. Amacı herhalde askerlerine silahlı jimnastik yaptırmak değildi. Dipnot sebebi Sevr Anlaşması'nda ve Üçlü Anlaşma'da boylu boyunca yatıyor. C. İtalyanlar. İşgal ettikleri yerlerde geleceğe hazırlık olmak üzere halka kendilerini sevdirmek için hayli çaba harcarlar. İzmir'i ellerinden alan Yunanlılara duydukları öfkeden dolayı Türklere el altından yardımda bile bulunurlar. Hatta bazı Türkler de Yunan işgali korkusuyla İtalyanlarla işbirliği yapmaya çalışacaklardır. Ama İtalyanlar Kuvayi Milliye'nin gittikçe güçlenmesi üzerine çatışmayı göze alamayacak ve askerlerini parça parça çekmeye başlayacaklardır. Anadolu'dan çatışmadan çekilenler yalnız İtalyanlardır. Onlarla bile birçok yerel çekişme yaşanmıştır. Dipnot, mesela şey yazman, İstiklal Savaşı nasıl oldu? Sayfa 915. Ama akılları Güney Anadolu'ya takıldığı için son ana kadar İstanbul'da kalıp savaşın sonucunu beklemeyi de ihmal etmezler. Dipnot, İtalya daha 1905'te emperyalist yayılımını programlamak için Türkiye'ye bir coğrafyacılar kurulu yolluyor. Simpozyum 1 sayfa 320 İ. Tekeli'nin açıklaması. İtalyan Genelkurmayı'nın Güney Anadolu için hazırladığı 18 Kasım 1918 günlü muhtıra özet. Burada iklim göçmenlerimize çok uygundur, verimliliği çok iyi bilinmektedir. İşlenmemiş geniş topraklar vardır. Halk İtalyan sömürgeciliğiyle çok şey kazanacak ve hiçbir şey kaybetmeyecektir. M.L. Smith sayfa 81 ve 4-14 sayılı dipnot. 17 Eylül 1922'de Avanti adlı İtalyan gazetesi şöyle yazıyor özet olarak. Türklerin zaferinden sonra insan gülmeli mi ağlamalı mı bilmiyor. Ağlamalı çünkü güçlü bir Türkiye ile karşılaşmış olmak eski İtalyan özlemlerini de gömecek. Sempozyum 1 sayfa 128. Doçent Rainero'nun bildirisi. Çıkmadık canda umut vardır. Dipnot, Güney Anadolu özlemi İtalyanlarda sürüp gidecektir. Mussolini 1924 Haziran'da Savaş Bakanı Di Giorgio'yu Türkiye'nin askeri bakımdan işgalini içeren bir planı incelemekle görevlendirir. Mussolini'nin erkek kardeşi Arnoldo Mussolini 6 Nisan 1926'da şöyle yazar. İzmir var ki bize ait olması gerekir, nihayet Antalya'da var. Mussolini de 28 Mayıs 1926'da şöyle der. Bu genç İtalya'ya dünyada biraz yer yapmak gerekir. Yazar Biagio Pace, 1927'de Türkiye'nin topraklarını ve kentlerini çalışkan İtalyan halkının çok sayıdaki barışçı ve yararlı verimliliklerine sevinçle, saygınlıkla ve sınır koymaksızın açması gerektiğini belirtir. Sempozyum 1, sayfa 125-127, doçent Ray Rainero'nun bildirisi. 5. F. Başkaya yanında Almanya gibi güçlü bir devlet varken yenik düşen bir imparatorluğun bir başına bu devletlerin tamamıyla başa çıkmasının o günün koşullarında mümkün olmadığını, yedi düvelle savaşın bir efsane olduğunu da ileri sürüyor. Dipnot, Mustafa Kemal 23 Temmuz 1919'da Erzurum Kongresi'nin açılış günü tam da F. Başkaya'nın değindiği konuda bir konuşma yapmış. Almanlarla birlikteyken yenildik, şimdi mi yeneceğiz sorusunu cevaplamıştır. F. Kırzıoğlu, yayımlanmamış belgelerle Erzurum Kongresi'nin ilk günü, sayfa 434, BTT'de sayı 35. Bu bilgiyi aktaran S. İlkin, Sempozyum 1, sayfa 273, 7. dipnot. A. Kurtuluş Savaşı'nı başlatan, sürdüren ve sonuçlandıran Osmanlı İmparatorluğu değil Ankara yönetimidir. Kuvayi Milliye'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Milli Ordu'nun İstanbul yönetimiyle ilgisi ne? Ankara yönetimiyle İstanbul yönetimi arasında birçok fark var. Dipnot, İstanbul yönetimi ümmetçi, saltanatçı, imparatorlukçu, tutucu. Ankara yönetimi ise milliyetçi, milli iradeci, milli devletçi, ilerici. Konumuz bakımından başlıca fark da şu, Azerbaycan ve Kafkasya'ya girme, Hazar Denizi'nin doğusuna geçme tasarıları gösteriyor ki, 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı yöneticilerinin naif de olsa yayılmacı bir tutumu vardır. Oysa Kurtuluş Savaşı sadece ana yurdu korumak ve her çeşit kapitülasyondan bütünüyle ve kesinlikle kurtulmak amacıyla yapılan bir savaştır. Yani sırf toprak savaşı değildir. Hedefi de milli and ile belirtilmiş ve ilk adımda açıklanmıştır. Tam bağımsız bir Türkiye. Amacı farklı iki ayrı yönetim, daha doğrusu biri batmakta biri kurtulmakta olan iki ayrı devlet. Başkaya bu iki devleti birbirine karıştırıyor. B. Kurtuluş Savaşı sırasında Kuvayi Milliye ve Ankara yönetimi şu devlet, millet ve topluluklarla çekişmiş, çatışmış ve savaşmıştır. 1. Her konuda bazen önde bazen arka planda İngilizler. 2. Çukurova ve çevresinde Fransız ordusu. 3. Batıda Yunan ordusu. Dipnot, Yunan 2. Kol Ordusu Komutanı Prens Andreu, Yunan ordusunun amacını şöyle açıklıyor. Anadolu'nun fethi ve Türk devletinin yok edilmesi. Felakete doğru, sayfa 9, Rahmi Apak çevirisi. 4. Doğuda ve Çukurova'da Ermeni birlikleri, Ermeni çeteleri. 5. Kuzeyde Yunanistan destekli Pontus çeteleri. 6. Kocaeli, Ege ve Marmara bölgesinde Rum ve Ermeni çeteleri, ayrıca yerel halktan bazılarının kurduğu işbirlikçi çeteler, İyonya devleti için hazırlanan 20 bin kişilik Rum kuvveti. Dipnot, Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıralı, sayfa 376. A. Sofoğlu, Kuvayi Milliye döneminde Kuzeybatı Anadolu, 402-405. Tih, 6. cilt, Ayaklanmalar, sayfa 73. Kazım Özarp, Milli Mücadele, sayfa 191. Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi, sayfa 186. Bilal Şimşir, Sakarya'dan İzmir'e, sayfa 419. Asımus, Gördüklerim, Duyduklarım, Duygularım, sayfa 55-68. 7. İsyancılar, yani toplam 21 isyan. Dipnot, isyanların sayısı perakende olanlar dışında 20 kadardır. Yaklaşık 15 bin silahlı isyancı. Pontus çetecilerinin toplamı 25 bin kişi. Tih 6. cilt, sayfa 40-43, 52-65, 92-119, 140-200-259-294. 8. Anzavur'un Birliği ve Kuvayi İnzibatiye. 9. Asi Etem'in Kuvayi Seyyaresi. Bunların yanı sıra daha birçok iç ve dış güçler ve güçlükler. Dipnot, mesela Barış Konferansı'nın yanlı tutumu, Wilson'un ilkelerinden sapması, Sovyetler Birliği ile zikzaklı ilişkiler, Yunan ve Ermeni propagandası, ayrılıkçı ve gerici akımlar, İzmir Çerkez Kongresi, Trabzon Adimi Merkeziyet Derneği, C. Arif ve H. Avni'nin Erzurum'daki girişimleri, Raif Hoca'nın yeni derneği, ikinci grup. Saray, İstanbul hükümetleri, işbirlikçiler, yılgınlar, ajanlar, casuslar, parasızlık, silah, cephane, araç gereç ve ulaşım yetersizliği. Mustafa Supi olayı, Enver Paşa olayı, Trabzon olayı, Ali İhsan Paşa olayı, Ali Şükrü Bey ve Topal Osman olayı ve buna benzer şeyler. Ve Lozan'da bir yanda Türkiye, öte yanda ise bütün müttefikler. Dipnot, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Sırp, Hırvat, Sloven devleti. Görüşmelerin bazı bölümlerine çağrılı ya da gözlemci olarak ABD, Sovyetler Birliği, Bulgaristan gibi bazı devletlerin temsilcileri de katılmıştır. Kısacası Ankara yönetimi birden çok devlet, millet ve toplulukla savaşıp çekişmiş, çatışmıştır. Barış görüşmelerinde de yine birçok devletle mücadele etmek zorunda kalacaktır. Onun için yedi düvelle savaş bir efsane değildir ve Türkiye bu şaşırtıcı mücadeleden galip çıkmıştır. Dipnot, Türkiye'nin karşısındaki silahlı güç yaklaşık 400 bin kişiydi. Bunun nasıl başarıldığını Kurtuluş Savaşı'nın stratejisi başlıklı paragrafta açıklamaya çalışacağım. 6. Başkaya Fransızlar çekilirken de Türklere, Yunanlılara karşı kullanacakları silahları sattılar diyor. Eksik biliyor, yalnız satmamışlar, bir kısmını da para almadan bırakmışlardır. Dipnot, parayla ve parasız alınan malzemenin listesi Kazım Özap, Milli Mücadele, sayfa 221, A. Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşı'nın Mali Kaynakları, sayfa 553. Sovyetler Birliği'nin Ankara Büyükelçisi Aralov diyor ki, Mustafa Kemal bu yardımı kabul etmeden önce çok tereddüt etmişti. Türkiye için kritik olan bu anlarda yardımımızı genişletememiştik. Ekonomik ve mali bunalım içinde kıvrılan Türkiye için Fransa'nın silah yardımını kabul etmekten başka yapacak bir şey kalmamıştı. Bir Sovyet diplomatının Türkiye anıları, sayfa 138. İzmir'e Yunanlıların çıkarılması için çalışmış ve Anadolu'da kalmaları için her türlü yardım yapmış olan Yunan asıllı silah taciri Basil Zaharov bile bu sıralarda Türklere el altından silah satmak için girişimde bulunmuştur. Donald McCormick'ten aktaran A. Müderrisoğlu, adı geçen eser, sayfa 511 ile 514 ve 515. dipnotlar. Mustafa Kemal teklifi reddetmiştir. Adı geçen eser, sayfa 511 ve 516. dipnot. İngiliz silah ve cephane firmalarının tutumunu buna oranlayarak kestirebilirsiniz. Savaşın silaha ihtiyacı vardır, silah tacirinin de savaşa. Ama ne zaman ve neden? Sakarya'da Yunanlar güneyde kendileri yenildikten ve her türlü umutları söndükten, Suriye'de tutulmaları bile sorun olmaya başladıktan sonra hiç olmasa bazı imtiyazlar elde edebilmek için. Dipnot Türkiye Dış Politikası'nda 50 yıl 1919-1922 sayfa 161. 4. Kurtuluş Savaşı'nın anti-emperyalist bir savaş olmadığı. İdris Küçük Ömer, Kurtuluş Savaşı anti-emperyalist değildir. Bütün eserleri 5. sayfa 122. Küçük Ömer'in dayanakları şunlar. Bir yanda Lloyd George'un desteklediği Yunanlılar, öte yanda ise Lord Curzon'un ve askeri çevrelerin taraftar olduğu Kemalistler arasında bir savaş verilmiştir. İngiliz İmparatorluğunu savunmak ve geliştirmek için farklı stratejiler söz konusuydu. Bu onun için anti-emperyalist bir savaş değildi. Savaş, Rus-İngiliz ilişkilerinin yumuşaması ve Yunanistan'ın kısmi yalnızlığı içinde yapılacaktır. Bütün eserleri 5. sayfa 106. Büyük sorunları olan Rusya ile İngiltere arasında zimni yani kapalıca bir yumuşama ve anlaşmanın var olduğunu, öteki batılılar arasında çelişmeler bulunduğunu, hatta o sırada dünyanın bir numaralı emperyalist devleti olan İngiltere'nin kendi iç çelişkileri içinde birçok kanatlarının belirdiğini ve bu kanatlardan önemli bir grubun, Lord Curzon ve askeri çevrelerin, Anadolu'da bir Türk devleti kurulmasından yana olduğunu kabul ettiğim içindir ki bu iddiayı öne sürdüm. Bütün eserleri 5. sayfa 122. Dipnot, Mehmet Altan'ın Sabah gazetesinde yayımlanan 27 Mayıs 1995 günlü yazısı özetle şöyle. Geçen cumartesi Profesör İdris Küçük Ömer'in Milli Kurtuluş Savaşı'nın resmi tarihin bize söylediği gibi anti-emperyalist bir nitelik taşımadığını, Yunanlara karşı bir savaş olduğunu söylediğini yazmıştık. Ömer Kürkçüoğlu'nun Türk-İngiliz İlişkileri 1919-1926 konulu doçentlik tezi yani kitabı bu savlara yeni bir ışık tutuyor. Mehmet Altan, Küçük Ömer'in iddiasını doğrulamak ve Kurtuluş Savaşı'nın söylendiği gibi anti-emperyalist olmadığını kanıtlamak için İngilizlerin tarafsızlığını ilan edişi ile ilgili iki belgeyi aktarıyor ve yazısını şöyle bitiriyor. Bugünkü sorunları çözmek için çareyi hep geçmişte arayanlar da geçmişi daha ciddi ve bilimsel şekilde bir daha gözden geçirsinler. Geçmişi, geleceği ve günümüzü açıkça tartışalım. Çözümü ancak açıklıkta bulabiliriz çünkü. Müttefikler gerçekten tarafsızlıklarını ilan etmişlerdir. Ama Mehmet Altan söz konusu kitapta yer alan öteki belgelere ve bu konu ile ilgili başka kaynaklara baksaydı, bu tarafsızlığın İngilizler bakımından sahte bir tarafsızlık olduğunu kolayca anlar ve emperyalizmin oyunbaz yüzünü daha iyi görürdü. Kaldı ki Kurtuluş Savaşı yalnız Yunanlılara karşı verilmemiştir. Üstelik Yunanlılar da küçük bir emperyalist devletti. Ciddilik, bilimsellik ve açıklık isteyen bir yazar her şeyden önce olayın bütününü ve binlerce olgu ve belgeyi bir yana koyup da sadece öncesinden ve sonrasından koparılmış iki çıplak belgeye dayanarak yorum yapmaktan kaçınır. Doğrular. A. Lord Curzon ile İngiliz Genelkurmayının Osmanlı Devleti'ne ve rejimine karşı olup Anadolu'da yeni Kemalist bir devlet kurulmasını destekledikleri kesinlikle doğru değildir. Lord Curzon ve bakanlığının ileri gelenleri bazı konularda Yunanlıları eleştirmişler ama asla Ankara'dan yana olmamışlardır. Dipnot, Lord Curzon da Yunanlıların İzmir'e çıkarılmasına muhalefet etmiş ve şöyle demiştir. Yunanlar Selanik şehrinin 5 mil ötesinde asayişi devam ettirmekten acizdirler. Bunlara bütün Aydın vilayetinin nizam ve asayişini korumak vazifesi emanet edilebilir mi? Yeşke İngiliz belgeleri sayfa 62. Buna bakarak Lord Curzon'un Türk dostu hele Ankara yandaşı olduğunu ileri sürmek pek acele verilmiş bir hüküm olur. Zira Lord Curzon İstanbul'un mutlaka Türklerden alınmasını isteyecek, İzmir'de özel bir rejimin geçerli olmasını savunacak, Çukurova'da Ermenilere yurt verilmesi için çabalayacak, sonuna kadar Doğu Trakya'nın Yunanlara verilmesi için ısrar edecek ve İstanbul yönetimini tutacaktır. Adı geçen eser sayfa 52-64-62 ve devamı. İstanbul'un Türklere bırakılmasına karar verilmesi üzerine 4 Ocak 1920'de kabineye sunduğu muhtırada şöyle yazar. Avrupa'nın aşağı yukarı 500 yıldan beri beklediği ve bir daha da geri gelmeyecek olan bir fırsat kaybettik. Uğrunda dövüştüğümüz ve Gelibolu'da fedakarlığa katlandığımız esas hedefin tam elde edeceğimiz bir anda bir tarafa itilmesinden dolayı üzülmekteyim. Adı geçen eser sayfa 54. Lord Curzon'un ve Dışişleri Bakanlığı'nın Türk düşmanı tutumunu ve çevirdiği entrikaları sırası geldikçe göreceğiz. Hepsinin seçtiği yan Sevr'i imzalamış olan İstanbul yönetimidir. Askerler ise sadece durum değerlendirmesi yapmış, askeri gerçekleri ve olasılıkları belirtmiş ve hiçbir aşamada Kemalistleri tutmamışlardır. İngiliz çıkarlarını kollamışlardır. Her tehlikeye düştüğünde de Yunanları tutmuşlardır. Bunlarla ilgili belli başlı belgeler İngilizler Yunanlılar paragrafında görülecek. Dipnot, İngiltere'de genel politikası açısından birçok kanatlar belirdiği doğrudur. Ama ancak bazıları bizimle ilgilidir. Hindistan İşleri Bakanı Montagu, Hindistan'daki Müslümanların tepkilerini hesaba katarak Türkiye'ye karşı güdülen sert politikaya ve bu politikanın şampiyonu Lord George'a ve Lord Curzon'a karşı çıkar ama bunun sonucu olarak Mart 1922'de istifa zorunda bırakılır. D. Walder, Çanakkale Olayı 196, Yeşke İngiliz Belgeleri sayfa 175. Churchill ve Mareşal Wilson ise amacın ekonomik ve askeri imkanlara göre ayarlanmasını, Sovyetlere karşı Güney Kafkasya'da bir set oluşturulmasını ve Türkiye'nin de bu işte kullanılabilmesi ya da Irak'taki İngiliz egemenliğinin korunabilmesi için onunla bir an önce barış yapılmasını önermişlerdir. Barış önerisi dikkate alınmayacaktır. Churchill 1922 Eylül'ünde Çanakkale için Türkiye ile İngiltere'yi savaşın eşiğine getirenlerden biridir. D. Walder, adı geçen eser sayfa 231, 326, 338, 339 ve hepsinin derdi İngiltere'nin yüksek çıkarlarıdır. Lloyd George'a muhalif olan birkaç milletvekili de Sakarya'dan sonra Lloyd George politikasını eleştirir ama hiç ciddi bir etkisi olmaz. H. Bayur, 20. yüzyıl sayfa 163 ve devamı. D. Walder, adı geçen eser sayfa 140, 153, 169, 182, 189, 193, 196, 215, 217. Bilal Şimşir, Sakarya'dan İzmir'e, özellikle sayfa 296, 325. Ömer Kürkçüoğlu, Türk-İngiliz ilişkileri sayfa 139, 145. B. Bilgiler ve belgeler Sovyetler Birliği ile İngiltere arasındaki yumuşamanın da Türkiye lehinde değil aleyhinde sonuçlar verdiğini gösteriyor. Mesela Sovyet yardımı durdurulmuştur ve benzerleri. Dipnot, Ali Fuat Cebesoy Moskova hatıraları sayfa 95-100, 151-156, 193-207, 239-257, 260-273, 299-312. Kamuran Gür'ün Türk-Sovyet ilişkileri sayfa 70, Ömer Kürkçüoğlu Türk-İngiliz ilişkileri sayfa 152, Stefanos Yerasimos Türk-Sovyet ilişkileri sayfa 334, 338, 347. C. Batılı devletler arasında çelişkilerin bulunduğu doğrudur ama bu yeni bir şey değil ki. Emperyalizmin doğasından kaynaklanan ve sürüp gelen bir alt çekişme. Temel konularda daima uzlaşmış, geçici anlaşmazlıkları büyütmemiş ve birbirlerinden hiç kopmamışlardır. Kısacası İdris Küçük Ömer'in ileri sürdüğü gerekçeler gerçeklerle hiç uyuşmuyor. F. Başkaya da aynı kanıda. Milli mücadele anti-emperyalist bir hareket değildi. Paradigmanın iflası sayfa 32. Dipnot. Yalçın Küçük ise diyor ki, Enver Paşa ve arkadaşlarının Anadolu mücadelesinde istenmemesinin nedeni, başta Mustafa Kemal olmak üzere Ankara kadrosunun Büyük Britanya ile uzlaşmayı bütün savaşların temel ekseni yapmalarıdır. Tarih üzerine tezler 5 sayfa 580. Meğerse neymiş? Ama dayanakları daha farklı. Hepsini aktarıyorum. A. Eğer bir ülke dünyayı yeniden paylaşmak isteyen taraflardan birinin yanında bu savaşa katılıyorsa, herhalde amaç paylaşımdan pay koparmaktır. Emperyalist paylaşım savaşına katılan bir devletin anti-emperyalist bir ulusal kurtuluş savaşı vermesi mümkün müdür? Resmi tarihçiler ve resmi ideoloji üreticileri bu açmazın farkında oldukları için olayların tahlilini Yunanların İzmir'e çıkışıyla başlatıyorlar. Kendisi emperyalist bir savaşa taraf olan bir devlet anti-emperyalist olamaz. Sayfa 30-31-57. B. Osmanlı İmparatorluğu hiçbir zaman sömürge olmadı. Bu bakımdan milli mücadele birinci emperyalistler arası savaşın diplomatik planda sürdürülmesiydi. Ve Çağlar Keyner'in yazdığı gibi Birinci Dünya Savaşı Türkiye için 1923'te bitti. Sayfa 30-31. C. Emperyalist devletlere karşı olmadan anti-emperyalist bir savaş olanaklı mıdır? Sayfa 37. D. Mücadele içinde oluşmuş bir anti-emperyalist ideoloji yoktu. Sayfa 38. E. Son tahlilde emperyalizmle bir uzlaşma olan milli mücadele, mazlum halklara kurtuluş yolunu gösteren ilk anti-emperyalist hareket olarak gösterilmek istenmiştir. Milli mücadele başından sonuna kadar emperyalizmle uzlaşma yanlısı bir harekettir. Sayfa 25-72. Doğrular. A. Evet, Osmanlı İmparatorluğu 16. yüzyıla kadar sömürgeci ve emperyalist değil ama yayılmacı bir imparatorluktu. Daha sonra birçok sebeple alan değil, veren devlet olacak ve sonunda da kendisi yarı sömürge bir devlet haline düşecektir. Belki toprak özlemi geçmemiştir ama Birinci Dünya Savaşı'na kadar yeni bir toprak için savaş da açmış değildir. Sadece yüzlerce yıllık topraklarını korumaya çalışır. Osmanlı Devleti'nin durumu kısaca bu. Ne var ki Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru Turancılık akımı ya da Türkler arası İslam Birliği düşüncesi ya da doğuda bir güç oluşturma ihtiyacı ile ilk defa o güne kadar hiç sahip olmadığı bazı topraklara doğru yayılma isteğine kapılmış ve Turan seferine karar verilmiştir. Dipnot. Oysa nasıl bir birlik oluşturulacağı bile tasarlanmış değildir. Bu müphem heves, yenilgi ve hayal kırıklığı ile sonuçlanacaktır. İlhan Selçuk Yüzbaşı Selahattin'in romanı 1. sayfa 415-424. Oysa Kurtuluş Savaşı bambaşka ülkeler için yapılmıştır. Dipnot, Falih Rıfkı Atay 1921 yılının son ayında Akşam Gazetesi'ne şöyle yazıyor. Asya'da bir düşünce ve hak uğruna ilk ayaklanan millet Türk milleti olmuştur. Din ve fetih savaşlarından başka maksatlar için silahlanmak ve ölmek nedir bilmeyen Asya'da bu ihtilal yeni bir zamanı müjdeledi. Eski Saat sayfa 178. Ne gariptir ki şimdi bile bunu bilmezlikten gelenler var. Bu savaşın amacını belirleyen üç belge var. Erzurum ve Sivas kongrelerinin kararları ile bu iki kararı esas alan milli ant. Hiçbirinde toprak tutkusu yoktur. Bu kararları verenler ve milli andı hazırlayanlar ve uygulayanlar sadece ana yurdun sınırlarını dikkate almışlardır. Dipnot, Rıza Nur Meclis Komisyonu'ndaki görüşmeler sırasında yalnız Rauf Orba ile Mecdi Hoca'nın Suriye için bir süre ısrar ettiklerini yazar. Sonra onlar da milli anda katılmışlardır. İkinci cilt sayfa 515. Şerafettin Turan Suriye'den amacın Halep ile kuzey olduğunu belirtiyor. Türk Devrim Tarihi 2. sayfa 85. Yüzyıllardan beri büyük vatanın parçaları olarak benimsenmiş toprakları milli sınırlar dışında bırakmak ve bunu ilan etmek kolay verilecek bir karar değildir. Üstelik bu kararı verenlerin içinde yıllar boyunca bu topraklar için dövüşmüşler de vardır. Kan ve can hovardalığından uzak kalan, hiç hayale kapılmayan, çağın gereklerini ve tarihin akışını çok çabuk kavrayan bu gerçekçi kuşak Türkiye'nin talihi olmuştur. Kaldı ki Kurtuluş Savaşı'nı yapan da 1. Dünya Savaşı'na katılmış olan Osmanlı yönetimi değildir. Tam tersine Kurtuluş Savaşı İstanbul yönetimiyle de mücadeleyi içermektedir. Bu yüzden Ankara yönetimi İstanbul yönetiminin Kurtuluş Savaşı da 1. Dünya Savaşı'nın devamı değildir. Tersini ileri sürmek pek üstün körü yüzeysel zorlama bir yaklaşım olur, gerçeği de yansıtmaz. Bu savaşın ancak İngiltere, Fransa, İtalya açısından 1. Dünya Savaşı'nın devamı olduğu savunulabilir. Çünkü o savaşla ilgili amaçlarını gerçekleştirmek için 1923'te, İngiltere 1926'da kadar her biçimde ve fırsatta mücadelelerini devam ettirmişlerdir. Türkiye'nin göze aldığı savaş ise amacı ve niteliği açısından 1. Dünya Savaşı'ndan tamamen ayrı ve yepyeni bir savaştır. Dipnot, nitekim Çarlık Rusyası da emperyalist amaçlarla 1. Dünya Savaşı'na katılmıştı. Ama devrimden sonra Sovyetler Birliği uzunca bir süre anti-emperyalist bir politika izleyecektir. Demek ki 1. Dünya Savaşı'na katılmış olmak emperyalizme karşı bir politika gütmeye engel değildir. Bu bakımdan bir açmaz söz konusu değil. Başkaya milli mücadeleyi 1. emperyalistler arası savaşın diplomatik planda sürdürülmesi olarak tanımlıyor. Bu sürecin çatışma ve uzun savaşları kapsadığını ve sadece bir toprak kavgası da olmadığını örnek ve belgeleriyle görmüştük. Alternatif tarihçiler milli mücadele sürecini ön yargılarına, misyonlarına ve maksatlarına uygun bir şekilde aktarabilmek ve yorumlayabilmek için her adım başında yakın tarihin en açık gerçeklerini ve bilinen olgularını bile ya yok saymak ya da çarpıtıp değiştirmek zorunda kalıyorlar. Ortada gerçekten bir açmaz var ama onlar için. Dipnot, yakın tarih Türkiye'nin ekonomik tutumu ve durumu, dış siyaseti ve Mustafa Kemal tartışılamaz mı? Elbette tartışılır. Ama dürüstlükle sahte yakıştırma nitelikler yüklemeden ve gerçeklerle oynamadan...